Ayrım 16, sayfa 206, 16. bölüm. Amatör doktor. San Francisco'dan hareket ederken tıp konusunda bildiklerim bir İsviçre amiralının tuzlu su hakkında bildiklerinden fazla değildi. Şimdi biri bana kalkıp da tropikal denizlere uzun bir yolculuk yapacağını söylerse hiç düşünmeden ona şu öğüdü verirdim. Büyük bir eczaneye girin, baş sorumluyu görün ve onunla anlaşın. Onun bütün dediklerini dikkatle not edin, size önerdiklerinin bir listesini yapın, tutarı kadar bir çek yazın ve onu hemen yırtın. Neden bunu daha önce düşünmedim? Düzenli, taşınabilir bir eczanem olsaydı daha aklı başında davranmış olurdum sanırım. Çekmecelerdeki her şişe numaralanır. Kapağın içine şöyle bir liste asılır. 1 numara diş ağrısına, 2 su çiçeğine, 3 mide ağrısına, 3 koleraya, 5 romatizmaya ve bu böyle tüm hastalıklar için sürüp gider. Ben de onları saygı duyduğum bazı kaptanların yaptığı gibi kullanırdım. Örneğin 3 numaralı şişe boşsa 1 ve 2 numarayı karıştırırdım. Eğer 7 numaralı şişede bir şey yoksa 3 ve 4 numaralı şişeleri bitirinceye dek karıştırırdı. Onlar da bitince bu kez 5 ve 2 numaralı şişeleri kullanırdı. Şu ana dek sert karışım dışında, parantez içinde ameliyatlarda bana antiseptik olarak önerilen ve henüz bu amaçla kullanmadığım, parantez kapa, eczacı dolabım, benim hiçbir işime yaramadığı gibi gereksiz yere yer kaplıyor üstelik. Hem de çok değerli yerimi. Ameliyat gereçlerimin durumu da farklı değil. Önemli bir durum karşısında onları henüz kullanma fırsatı bulamamış olmama karşın kapladıkları yer için hiç üzülmüyorum. Onları düşününce yüreğime su serpiliyor. Onlar benim için yaşama karşı sigorta oluşturuyorlar bir tür. Görünüşleri de öyle kötü değil. Oyunu kazanmak için ölmek gerekmez. Tabii ki bu araçların nasıl kullanılacağını bilmiyorum ama benim küçük bilimsel tıbbi çantamla şarlatanın birinin kesesi doldurulabileceğini düşünmek beni teselli ediyor. Ama gereksinme yasa yapar. Biz de ne zaman işe koyulacağımızı bilemeyiz ki kim bilir. Belki karadan binlerce mil ötede ya da en yakın limana 20 günlük uzaklıkta olur bu. Dişçilik sanatı konusunda hiç bilgim yoktu. Yine de bir dostum bana kerpetenler ve benzer silahlar getirdi. Honolulu'da çok güzel dişçilik araçları satan bir yere yolum düştü. Kendime bir kafatası sağladım, dişlerini ağrısız ve çabucak çektim. Artık bana sunulacak herhangi bir dişle alay etmeye hazırdım. Marquis Adaları'ndaki Nohoku'da ilk müşterim olan yaşlı bir Çinli geldi. İlk önce benden korktu adam. İyi niyetli kişilere titremelerinin geçmesi için zaman tanırım. Yine de benim kadar korkmuş olan Güneş'in oğluyla alay etmedim. Zaten ben de çok korkuyordum. Adamcağızın ellerimden kaçacağı korkusuyla az kalsın dehşetimi unutuyordum. Ant içerim ki bu durumda onu bir çelmeyle yere yıkıp aklı başına gelinceye dek üzerine otururdum. Ne pahasına olursa olsun bu dişi çekmek istiyordum. Martin de çekim sırasında fotoğrafımı çekmeyi istiyordu. Charmian bile eline fotoğraf makinesini aldı. O zaman tören başladı. Eskiden kulüp olan bir evdeydik. Stevenson buraya gelmişti. İngiliz yazarının çok hoş saatler geçirmiş olduğu verandanın altında fotoğraf çekmeye ışık uygun değildi. Bir elimde sandalye, ötekinde türlü aletler, dizlerim kuklanınkiler gibi birbirine çarparak bahçeye doğru yöneldim. Arkamdan ise ayakları birbirine dolaşarak zavallı yaşlı Çinli geliyordu. Ellerinde makineleriyle Charmian ve Martin ise en arkadaydılar. Önce armut ağaçlarının, daha sonra da Hindistan cevizi ağaçlarının altına girdik ve sonunda sanatçı gözüyle Martin'in bakıp durmamızı işaret ettiği yere vardık, durduk. Dişi iyice inceledim. 5 ay önce nasıl diş çekmiş olduğumu anımsamam olanaksız. Bunun kökü var mıydı acaba? 2 ya da 3 tane miydi ki? Görünen kısmı kırılacakmış gibi duruyordu. Dişi, diş etinin hali üstünden tutmam gerekecekti. Bu dişin kaç köklü olduğunu bilmem gerektiğini düşünerek dişçinin el kitabını aramak için eve gittim. Zavallı kurbanım daha önce bir fotoğrafta başının kılıçla uçurulması için diz çökmüş olarak gördüğüm bazı Çinli canilere benziyordu. Onu kaçırmayın sakın diye tembihledim Martin'e. Bu dişi çekmeyi çok istiyorum. Korkmayın diye karşılık verdi ateşli ateşli. Ben de fotoğrafımı çekmeyi çok istiyorum. Çinli'ye karşı ilk kez acıma duydum. El kitabında dişin nasıl çekileceği belirtilmemesine karşın birinci sayfada bütün dişleri, köklerini ve çenedeki durumlarını gösteren bir şema buldum. O zaman sıra aletlerin nasıl kullanılacağına geldi. 7 aletten hangisini alacağımı bilmiyordum. Üstelik de başarılı olmayı amaçlıyordum. Bütün demir araçları korkunç bir şakırtı ile elime aldığım zaman zavallı Çinli cesaretini yitirdi, yanakları bir anda sapsarı kesildi. Güneşten yakında ama fotoğraf çekmemiz için ışığa gereksinimimiz olduğundan başka bir yere geçtik. Penseyle dişi tuttum. Zavallıcık bu kez baştan aşağı titremeye başladı ve yüzü büsbütün kötüleşti. Tamam mı Martin? Tamam. Şöyle bir sarstım. Oh tanrım, diş sallanıyordu. Bir çekişte çıktı. Dişi kerpetenin ucunda tutup coştum. Dişi yerine koyun, rica ederim. Aa, onu hemen yerine koyun diye yalvarıyordu Martin. Bana göre çok hızlı çıkardınız dişi. Zavallı Çinli eski durumunu aldı hemen. Dişini yerine koydum. Yeniden çekecektim. Martin makineyi ayarladı, güç gösterisini yineledi. Coşku, gurur, hiçbir avcı avladığı ilk keçiyi görünce benim gibi üç köklü dişin karşısında duyduğum gururu duymamıştır sanırım. Bu ustalığı yapan bendim. Ben kendi ellerimle ve kerpetenle insan kafatası konusunda hiç deneyimim olmadan yapmıştım bu işi. İkinci müşterim Tahitili bir tayfa oldu. Kısa boylu olan bu adamcağız uzun zamandır gece ağrıları yüzünden bitkin düşmüştü. Diş etlerine neşter atmakla işe başladım. İşi nasıl yapacağımı bilmiyordum ama hiç düşünmedim. Daha sonra var gücümle asılmam gerekti. Kurbanım öylesine inliyordu ki bayılacağından korktum ama ağzını açık tuttu ve işimi yapmama izin verdi. Sonunda diş çıktı. Bu başarılı deneyimlerden sonra ilk gelecek müşteri üzerinde sanatımı göstermeye hazır ettim kendime. Bu gözü pekliliğin kaçınılmaz sonucu olan bozgun hemen ardından gelmekle gecikmedi. Adamın adı Tommy'ydi ve yamyam soyundan geliyordu. Kabalığıyla ünlü ve dev gibi dinsiz, karılarından ikisini yumrukla öldürmüştü. Önüme oturduğu zaman kerpetini ağzına soktum, başı benim başımın düzeyindeydi. İri adamların çoğunun çok güçlü olduklarını bildiğimden ondan sakınıyordum. Charmian bir kolunu, Martin ötekini tuttu ve ip oyunu başladı. Daha kerpetini dinsizin dişinin üzerine koyar koymaz çene kemikleri kapandı. Sonra ellerini kurtarıp benim ellerimi tuttu ansızın. Bütün gücümle karşı koyuyordum. Martin ve Charmian de aynı şekilde yapıyorlardı. Deliler gibi çırpınıp duruyorduk. Bire karşı üç kişiydik. Bununla hasta diş üzerindeki kerpetenim iğreti duruyordu. Kaba adam sonunda bizi hakladı. Kerpeten üst dişler boyunca kaydı ve sinirlerimizi ayağa kaldıran bir gıcırtıyla ağzından uçup gitti. Adam vahşi hırıltılar çıkararak birden ayağa kalktı. Üçümüz de yere yığıldık. İçimizi öldürülme korkusu sardı hemen ama bu kan içici vahşi sandalyesinin üstüne yıkıldı, başını ellerinin arasına alıp homurdanmakla yetindi. Ona laf anlatmak boşunaydı. Beni şarlatanlıkla suçladı. Acısız diş çekme rumaram aldatmaca ve enayi tuzağından başka bir şey değildi ona göre. Bu dişi çekmeyi öylesine istiyordum ki adamı birkaç armağanla kandırmayı düşünmüştüm ama meslek gururum buna karşı çıktı. O durumda gitmesine izin verdim sonunda. Bu dişçilik hünerlerimi yarım bıraktığım tek olay oldu. Beni geliştirecek hiçbir fırsatı kaçırmamaya kendime söz verdim. Daha geçen gün dişi ağrıyan bir misyonerin karısını rahatlatmak için 3 gün denizde yolculuk etmekten çekinmedim. Yolculuğumuz sona ermeden takma diş yapacağıma ve altın diş takacağıma inanıyorum. Yal denen deri hastalığına yakalanıp yakalanmadığımı bilmiyorum. Fiji adalarından bir doktor beni buna inandırdı. Solomon adalarından bir misyoner de aksini söyledi. Ama o çağda yiyip bitirici yaralardan çok acı çektiğimi anımsıyorum. Tahiti'de gemiye bir Fransız tayfa aldım. Adam denize açılır açılmaz korkunç bir deri hastalığına tutuldu. Snark'ın boyutları çok dardı ve ailemiz de bu adamı uzun süre yanımızda barındıramayacak denli kalabalıktı. Ama yine de karaya çıkıncaya dek ona bakmayı üstlendim. Tıp kitaplarıma baktıktan sonra yaralarını her zaman antiseptikle temizleyerek tedavime başladım. Tuala'ya varınca liman doktoru bizim düşündüğümüzün aksine Fransız'ı karantinaya almaya kalkarak karaya çıkmasına razı olmadı. Samoa adasındaki Apia'da onu Yeni Zelanda'ya gitmekte olan bir buharlıya bindirmeyi başardım. Apia'dan ayrılmadan önce ayak bileklerimi sinekler ısırdı. Isırılan yerleri kaşıdım ve daha önce pek çok kez yapmış olduğum gibi Savaii adasına varınca ayağımın üstünde küçük bir yara gördüm. Kuşkusuz sardığım sargılar yüzündendir diye düşündüm. Adam sen de herhangi bir merhem geçirir gider ama merhemin hiç etkisi olmadı, acayip bir şişlik oluştu. Yeni deri döküldü ve koca bir yara belirdi. Olay pek çok kez yinelendi. Deri iyileşirken bir şişlik görülüyor ve yara daha da büyüyordu. Kuşkulanmış ve dehşete düşmüştüm. Her kabuk dökülüşünde derim çabucak yerine gelmişti her zaman. Ama bu kez iyileşmediği gibi yara gittikçe büyüyor, kaslara dek yayılıyordu. O gün Snark Fiji adalarına doğru denizde yol almaktaydı. Ciddi olarak telaşa kapılmıştım. Fransız tayfayı düşündüm. Benzer başka 4 yara daha belirdi. Acıdan uyuyamaz oldum geceleri. Snark'ı Fiji'de kızağa çekip Avustralya'ya giden bir buharlıya binme tasarıları yaptım. Oraya varınca iyi bir doktora muayene olacaktım. Bu arada da kendime elimden geldiğince baktım. Gemide bulduğum tıp kitaplarımın tümünü baştan sona okudum ama benim durumuma uygun tek bir satıra bile rastlamadım. Sonunda çare bulmak için halkın sağduyusundan yardım istedim. Organik bir zehirin neden olduğu virüsle yaralar yiyip bitiriyordu beni. Güzel, bu hastalığı kökünden yok edecek güçlü bir ilaç bulmam gerekiyordu. Hemen aklıma güçlü karışımlar geldi ama adı bile beni ürküttü. Bu yöntem ateşi ateşle söndürmeye kalkışma anlamına geliyordu. Güçlü bir zehire karşı başka bir güçlü zehir kullanarak iyileşmek istiyordum. Birkaç gün sonra karışımla yaptığım pansumanları hidrojen peroksitle değiştirdim. Sonuç şöyleydi. Fiji adalarına vardığımız sırada yaralarımın 1/5'ü iyileşmişti ve sonuncusunun büyüklüğü ise mercimek kadardı. Bu tür yaraları iyileştirmede kendimi çok yetenekli bulmama karşın onlar bana büyük korku veriyordu. Yol arkadaşlarım ise böyle düşünmüyorlardı. Benim durumumu yakından gördükleri için kendilerinin de benzer hastalığın eşiğinde olabileceklerini sanmıyorlardı. Ne yapalım? Adi bir zehir onların çok iyi bedenlerine girmeye nasıl cesaret edebilirdi?
Ben bambaşkaydım. Kansızın, güçsüz bünyeli adamın biriydim ben. Yeni Hebrides'lerdeki limanda Martin çıllıkta çıplak ayakla yürümeye kalkıştı. Gemiye geldiğinde ayak bilekleri kesik ve çizik içindeydi. Kendinize bakmalısınız diye uyardım onu. Eğer isterseniz ayaklarınızı yıkamanız için size sert bir karışım hazırlayayım. Şu atasözünü aklınızdan çıkarmayın. Önlem almak. Martin bana tepeden bakarak karşılık verdi. Bunu bana açıkça itiraf etmekten çekinmesine karşın öteki ölümlülere hiç benzemediğini bana ima etti. Kayıtsız bir havayla 2-3 gün içinde iyileşeceği konusunda güven verdi. Sonra kanının soyluluğu konusunda bir söylev çekti ve hanım evlatlarını küçümsediğini de sözlerine ekledi. Mucho Nakata bir gün çamaşırları ütülerken ütüsünü sanırım kaba etlerine dayadı. Çünkü vücudunda 3 parmak uzunluğunda yanıklar meydana geldi. Ona çok acı çekeceğini, yaralarını sert karışımla yakamanız gerektiğini söylediğim zaman o da bana alaylı alaylı gülümsedi. Kibarca bana parlak Japon kanının mikroplara karşı dayanıklı olduğunu anlatmaya çalıştı. Wada kayığıyla talihsiz bir çıkış yaptı karaya. Küpeşte'den atlayıp güçlü bir dalga çatlaması arasında kayığı kumsaldan uzaklaştırmak zorunda kaldı. Mercanlar ve deniz kabukları ayaklarında ve bacaklarında derin kesikler oluşturmuş. Sert karışımımla bir kez daha ortaya çıktım ve ötekiler gibi yine aynı tepkiyle karşılandım. Neden? Wada Rusya ile savaşmaya katılamamış mıydı? Birleşik Devletleri'nde bir dövüşe katılmaya hazırlanmamış mıydı? Eğer onun soylu kanı böylesine bir çizik karşısında yenilecek olursa, Wada'nın harakiri yapmaktan başka çaresi yoktu. Bu ayıpla yaşayamazdı ne de olsa. Başıma gelenlerden sonra amatör bir doktorun kendisini başarıyla tedavi etse bile kendi teknesinde peygamber olamayacağı sonucuna vardım. Tartışmaya yaralar ve karışımlar konusuna getirdiğimde arkadaşlarım bana zararsız deli gözüyle bakıyorlar. Allah kahretsin, çünkü kanım saf değil, başkalarınınkine benzemiyor. Olsun, bundan böyle onlara artık fazla yaklaşmayacağım. Zaman ve mikroplar benim yerime konuşacaklardır. Olayların gelişimini beklemekten başka yapacak bir şeyim yok. Günler sonra Martin gelip beni buldu. Bu kesiklerle pislik olduğunu sanıyorum yine de, dedi soru sorarcasına. Sonra Zoka'yı yutmak istemediğimi görünce onları yıkayacağım ama işe yaramayacak diye ekledi. Aradan 2 gün daha geçti ama yaralar geçmedi. Martin'i bir leğen sıcak suda ayaklarını ve bacaklarını yıkarken görünce şaşırdım. Sıcak suyun yerini hiçbir şeye tutmaz diye belirtti coşkuyla. Sıcak bir banyo bütün doktor ilaçlarının pabucunu dama attırır. Yarın sabah bu yaralardan hiç eser kalmayacak. Ertesi sabah Martin'in bakışları tasalıydı. Zafer saatim yaklaşıyordu. Sanıyorum ki bu ilacı deneyeceğim dedi aradan bir süre geçtikten sonra. Ona fazla güvendiğimden değil ama denemekten zarar gelmez ne de olsa. Daha sonra bana gelip ünlü yaralarını tedavi etmemi isteyen gururlu Japon oğlanı ziyaret ettim. Uygulanacak yöntemi ayrıntılarıyla açıkladım. Nakata önerilerimi harfiyen uyguladı ve yaraları gün geçtikçe kabuk bağladı. Wada, lenfatik yapısı yüzünden daha geç iyileşti. Martin inanmaz duruyordu hala. Hastalığı umduğu gibi çabucak geçmediği için bundan ilaçların herkeste aynı etkiyi gösteremeyeceği sonucunu çıkarıyordu. Ona göre sert karışım hiçbir sonuç vermemişti. Üstelik de bunun gerçek çare olduğunu iddia etmeye nasıl cesaret edermişim? Acaba konuşmalarımda ciddi olabilir miydim? Çünkü karışımı uyguladığım sırada ben daha iyi durumdaymışım, bundan da antiseptiğin iyileşmemde etkili olduğu sonucu çıkarabilir miydim? Basit bir rastlantıymış. Yaralara karşı daha etkili bir çare varmış kuşkusuz ve Martin de ilk fırsatta gerçek bir doktora danışmaya kararlıymış. Biraz sonra Salomonlara varıyorduk. Kuşkusuz hiçbir doktor iklim uygun olmadığından hastalarını bu adalar grubuna önermeyi aklına bile getirmez. Yaşamımda ilk kez insan varlığının nazikliğini görme fırsatı buldum. Santa Clara adasındaki Port Mary limanına demir attık. Oradaki tek beyaz olan Butler adındaki bir gezgin balina teknesiyle bize yaklaştı. Bu ülkenin kendisi üzerinde yaptığı yıkımları acıklı bir şekilde anlattı. Kayığının içinde uzanmıştı, yüzünde ne bir gülümseme ne de zeka pırıltısı görünmüyordu. Yüz çizgilerinde ölümün belirtileri vardı. Onda da kocaman yaralar açılmıştı. Onu snarka almak zorunda kaldık. Dediğine bakılacak olursa sağlığı çok iyiydi. Uzun süreden beri ateşlenmemişti ve kolu dışında kendini çok iyi hissediyordu. Kolu felçliydi ama bu adam felci önemsemiyordu. Merdivenlerden inmesine yardım ederken Santa Clara yerlileri arasında bunun çok görüldüğünü sözlerine ekledi. Cansız kolu basamaklara çarpınca tok bir ses çıkarıyordu. Konuğumuz snarka aldığımız pek çok cüzdanlı ve fil hastalığına yakalanmış zavallılardan daha çok ölüme yakındı. Martin yaralar konusunda onu soru yağmuruna tuttu. Bacaklarındaki, kollarındaki eti kemiren yaralara bakılırsa bu hasta çok acı çekiyordu. "Oh, insan yaralara alışıyor," dedi Tom Butler. "Ete iyice işlerse ciddi oluyorlar. O zaman damarları harap ediyor ve ölüme yol açıyor sonunda. Yakınlarda pek çok yerli bu yüzden mezarlığı boyladı. Pöh, ne önemi var ki? İnsan Solomonlarda yaralardan kaçayım derken başka tehlikeli hastalıklar sizi alıp götürüyor." O andan sonra Martin kendi yaralarına daha fazla özen gösterdi. Sık sık karışımla yıkadı. Konuşmalarımızda Kansas'ın sağlıklı iklimini ve bu ülkenin öteki üstünlüklerini övmekten geri durmuyordu. Charmian'la ben de sevgili Kaliforniya'mız konusunda aynı şeyleri düşünüyorduk. Henry'nin dilinden rapa düşmüyordu. Tehei ise Bora Bora'yı yeniden görmeye can atıyordu. Nakata ile Wada'ya gelince onlar da Japonya'nın büyüsünü dile getiren şarkılar söylemekteydiler gökyüzüne bakarak. Bir akşam snark demir atmak için Ugi Adası'nın öteki ucunda yer ararken teknesiyle San Cristobal yakınlarına giden Bay Drew adındaki bir Anglikan misyoneri snarka bordoladı. Biz de yemek yemesi için onu gemiye davet ettik. Ayakları sargılar içinde mumyayı andıran Martin sözü yaralara getirdi. "Evet," dedi Bay Drew. "Salomon adalarında çok sık rastlanır onlara. Hiçbir beyaz ondan kurtulamaz. Sizde de var mı?" diye sordu Martin şaşırarak. Çünkü bir kilise adamına göre bayağı hastalığı yakıştıramıyordu. Başıyla onaylayan Bay Drew yaralardan kendisinin de acı çektiği gibi pek çok kişiyi de aynı zamanda tedavi ettiğini anlattı. "Hangi tedaviyi uyguluyorsunuz?" Yüreğim duracak gibi oldu. Saygınlığım onun vereceği yanıta bağlıydı. Martin yenilgimi bekliyordu. Bunu yüzünden okudum. "Sert karışımla," diye karşılık verdi Bay Drew. Adamı yanaklarından öpecektim neredeyse. İyi rol kesen Martin haksızlık ettiğini hemen kabullendi. Eğer o anda onun dişini çekmeyi isteseydim eminim ki beni bu zevkten yoksun bırakmazdı. Snark'ta bulunan Charmian dışında herkes bu hastalığı yakalandı. O da Kansas ve Japon veletleri gibi kanının saflığından gurur duyuyordu. Charmian'ın bizim kadar ağır işi yoktu. Bu yüzden de yaralanma tehlikesiyle karşılaşmıyordu. Oysa bizdeki en küçük sıyrık bile derin yaralara dönüşmekteydi. Onun hastalanmamasının nedenlerinin bu olabileceğini düşündüm kendi kendime. Ona bu düşüncemi söylemekten kaçındım. Düşlerinin bozulmasını istemiyordum. Bu hastanın amatör doktoru olarak zamanın bana neler getirebileceğini hiç bilmiyordum. Ama Charmian'ın ayağında küçük bir hastalık kuşkusu sezinleyince sözüme sadık kalmaktan vazgeçtim. Oraya hemen antiseptik sürdüm. Sanırım hastalanacağını sanmadan yara çabucak kayboldu. Hastalık iyileştirici ünümü neredeyse yine yitiriyordum. Charmian beni isteyerek yanlış yapmış olmakla suçlamaz mı? Ne yapalım, bu hastalığa hiç yakalanmadı ki. Onunki gibi soylu bir kanlı bu olanak dışı. Hiç ses çıkarmadan denizcilik kitaplarına gömüldüm ve sakinleştim. Ama er ya da geç benim de saatim gelecekti nasıl olsa. O gün Malaita kıyılarında yol almaktaydık. "Bak hele, topuğunda ne var öyle, Charmian?" diye sordum Charmian'e. "Benim mi? Hiçbir şey. Yine de oraya karışımdan sür. 2-3 hafta özen gösterirsen bir şeyciğin kalmaz. Bu arada da kanının soyluluğunu ve atalarını unut. Yaralar konusundaki düşüncelerini bana daha sonra anlatırsın. Bir gümüş dolar büyüklüğündeki bu yaranın geçmesi 3 hafta sürdü. Acısı öylesine güçlüydü ki Charmian günlerce yürüyemedi. Bir süre sonra yaralar eski çekiciliğini yitirdi. Bunları yazarken elimin üzerine 5, ayaklarımda ise 3 tane var. Charmian'ın sağ topuğunun iki yanında birer tane yarası bulunuyor. Tehi'nin yaraları onu deli ediyor. Martin'de ise biri geçmeden biri çıkıyor. Ama Salomon yolundaki snark acılarının serüven aşkı engel tanımıyor. Aşağıdaki satırları denizcilik el kitabından çıkarıyorum. Salomon adalarında uzun süre kalan gemilerin tayfaları aşağı yukarı her tür yaralarla karşılaşırlar. Bunların çoğu virüs çıbanlarına dönüşür. Denizcilik el kitabı ateş sorununa daha iyimser bakıyor. Buraya aynen alıyorum. Yeni gelenler er ya da geç yerlilerin tutulduğu ateşten hastalanırlar. 1897 yılında beyazlar arasındaki ölüm oranı 50'de 9'a yükseldi. Ölümlerin çoğu kazayla ilgili. Pendufrin'deyken ilk olarak Nakata ateşlenip yatağa düştü. Ardından Vada ile Henry ateşlendi. Sonra Charmian'e geldi sıra. Ben 2 ay direnmeyi başardım. Sıra bana geldiğinde çok sevdiği için birkaç gün sonra da Martin bana eşlik etti. Yedimizden yalnızca Tei'yi direniyor ama o da ateşten daha kötü olan Sıla özleminden yanıp tutuşuyor. Her zaman olduğu gibi Nakata yaralarıma dikkat etti. 3. nöbetinden sonra 2 saat boyunca terliyor, 30-40 gram kinin yutuyordu. Zayıflığına karşın 24 saat sonunda ayağa kalktı. Vada ile Henry bakımlarında güçlük çıkartıyorlardı. Şiddetli bir nöbet anında Vada, talih yıldızının kendisini terk ettiğini düşünüyor ve bu ülkede kemiklerini bırakacağına inanıyordu. Çevresindeki yaşam ona son derece iğreti görünüyordu. Dizanterinin korkunç çıkımlarına neden olduğu Pendufrin'de yatak arkadaşımın saç bir levha üzerinde derme çatma sedyelerle götürülüp kireçlenmemiş bir hendeye atıldığını görmüştü. Herkes dizanteriden, ateşten, türlü hastalıklardan acı çekiyordu. Ölüm ortak yazgıydı. Bugün yaşanıyordu. Yarın ise yok olabilirdi insan. İçinde bulunduğu günü unutan Vada yalnızca ertesi günü düşünüyordu. Yaralarını aldırmıyor, artık onları karışımla tedavi bile etmiyordu. Sürekli olarak kaşındığı için de bütün vücuduna yayıyordu onları. Ateşini tedavi etmeyi kesti. Bunun sonucunda 6 gün hasta yattı. Oysa önceleri 2 günde ayağa kalkabiliyordu. Şu akıllı dev Henry artık mantıklı düşünemiyordu. Şu çocukça düşünceyi öne sürerek kinin içmeyi istemedi. Yıllar önce ateşini düşürmek için bir doktor ona benim ona vermiş olduğum haplara benzeyen kocaman ve renkli haplar vermişti. Böylece o da Vada'nın yanına ona ekşilik etmeye gitti. Korku kafalarına kaçınılmaz bir ölümü kazımıştı. Amacıma ulaşmam için durumlarının çok ciddi olduğunu onları inandırıp bu düşüncelerini derinleştirdim. Benim ilacıma devam ederlerse yitirecek bir şeyleri olmayacaktı nasılsa. Onlara bol bol kinin verdim ve ateşlerini ölçtüm. Portatif eczanemden ilk kez termometre kullanıyordum. Bu eşyanın fazla bir işe yaramadığını öğrenmekte gecikmedim. Onlara ateşlerinin 43 derece olduğunu söylemeye kalksaydım iki zavallının yüreği dayanmazdı buna. Törensel bir davranışla her ikisinin de ağızlarına sırayla aracı soktum. Yüzüme sevinçli bir anlatım verip ateşlerinin 38 dereceyi geçmemiş olduğunu neşeyle bildirdim. Kendilerini biraz halsiz hissederlerse kaygılanmamalarını söyleyip bir doskinin daha yutturdum. Daha sonra onları kaderleriyle baş başa bıraktım. Her ikisi de daha iyi oldular. İnsanın korkudan ölmesi gerçekse iki hastamı da korkuyla kurtarmak istememde haksız yan var mıydı? Yüreklilikleri ve yaşama istekleri adına beyaz ırktan gelen insanlardan söz edin bana. İki Tahitilimiz ile Japonlarımızdan biri bu dünyadan ayrılma düşüncesiyle öylesine titriyorlardı ki onlara yaşama gücü vermek için çocuklar gibi şımartmak gerekiyordu. Charmian ile Martin hastalıklarına yüreklilikle razı oldular ve fazla önemsemeden sağlıklarına kavuşacaklarına inandılar. Vada ile Henry'nin günlerinin sayılı olduğunu anlayınca Tei için bu yaslı çevre dayanılmaz duruma geldi. Saatler boyu durmadan yakarmaya, hıçkırmaya koyuldu. Martin küfretmeyi kesmedi ama yaşama yavaş yavaş dönüyordu. Oysa Charmian gelecekle ilgili tasarılar yaparken bir yandan da sövüp sayıyordu. Çünkü küçüklüğünden beri bitkisel bir beslenme yöntemi ve çok ciddi sağlık kurallarına alışkın olduğundan o da teyzesi Netta gibi ilaçlara inanmıyordu. Ona göre ilaçların etkileri çok zararlıydı. Bazen kinin konusundaki savlarıma inandı ve bu ilacı daha az zararlı olarak kabul etti. Bir süre sonra ateş nöbetlerinin seyrekleştiğini gördü. Rastladığımız misyoner Bay Caulfield ilk kez ateşleninceye dek onun inancını paylaşıyordu. Daha sonra o da kinin ve geçerli tıp biliminin hayranları arasında yer aldı. Ateş dinsel görevlerini yerine getirmesini engellemiyordu artık. Ama zavallı Vada, Chairman'le birlikte onu güvertesinde bir yıl önce bir kaptanın öldürüldüğü küçük bir yatla Malaita'ya götürdüğümüz zaman öldürücü darbe ona vurulmuştu. Ada vahşilerle doluydu ve Vada da onların kendisini kaykay yapacaklarına yani yiyeceklerine emindi. Tepeden tırnağa silahlı ve her zaman diken üzerinde durarak bir ırmak ağzına yüzmeye gitti. Tüfekli genç zenciler çevremizde nöbet tutuyorlardı. İngiliz savaş gemileri, beyazların katledildiği köyleri cezalandırmak için kıyıları bombardımana tutmuşlardı. Başıma ödül konmuş birçok yerli gelip gemimize sığındı. Caniler ülkeyi talan ediyorlardı. Çalılıklara saklanmış ve beyazlara düşman olmayan bazı vahşiler tehlikeyi bize duyurdular. Gemimiz Malaita'ya iki baş borçluydu ve her an bize hücum edebilirlerdi. Bunlar yetmiyormuş gibi bir elimizde tüfekle saldırganları tehdit etmeye çalışırken öteki elimizle de gemiyi kurtarmaya uğraşıyorduk. Çünkü mercanlar üstünde karaya oturtmuştuk. Bunlara daha fazla dayanamayan Vada aklını kaçırmak üzereydi. Zatürre belirtisi iki ateş nöbeti arasında ve şiddetli bir sağanak altında kendisini Isabel Adaları'nda karaya çıkarmamızı rica etti. Vahşilerin dişlerinden kaçmayı ve ateşe, yaralara dayanmayı başarırsa komşu adaya 6-8 hafta sonra belki ulaşmayı başarır. Benim tıbbi bilgilerime pek güvenmiyor ama yine de ben onun ağrıyan iki dişini de bir çekişte çıkardım. Snark aylardır hastane oldu ve biz de buna alışmaya başlıyoruz artık. Gemimizi kalafat için çektiğimiz Meringe Lagünü'nde bazen içimizden yalnızca biri denize girebiliyor. Tarlalarda çalışan üç beyaz ateşten yatıyor. Bu satırları yazdığım sırada Lord Howe Adası'nı ararken Isabel Adası'nın kuzeybatısında bir yerlerde yolumuzu şaşırdık. Kronometremiz iyi çalışmıyor. Gündüz güneş saklanıyor, geceleyin de yıldızları gözlemem olanaksız. Yağmur hiç dinmiyor. Nakata hem aşçılık hem de muçoluk yapıyor ama ateş onu da yatağa serdi. Yataktan yeni kalkan Martin ise ateş tehdidi altında hala. Charmian'ın ateşi müzminleşti. Bir sonraki nöbetin ne zaman geleceğini hesaplamak için elinde takvimle dolaşıyor. Henry iyileşme amacıyla durmadan kinin yutuyor. Ateş nöbetlerin birden başladığından beri sürekli hasta olmayı bekliyorum. Yanlışlıkla kalan unumuzu isteyen beyazlara verdik. Karaya ne zaman çıkacağımızı bilmiyoruz. Yaralarımız çoğalıyor ve gitgide kötüleşiyor. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi sert karışımında Pentrofin'deki unuttuk. Hidrojen peroksidimiz bitti. Onun yerine asit borik, lizol karışımı kullanıyoruz. Ne olursa olsun tam bir doktor olamadım. Bu da uygulama eksikliğinden kaynaklanmıyor. Bu satırları yazalı 2 hafta oldu. Şimdiye dek aramızda tek sağlam kalan T'yi şiddetli bir ateş yüzünden 2 gündür yatıyor. Ateşi pek çok kez 40 dereceyi aştı. Nabzı ise 105. Denizde Tasman Atölü ile Manning Boğazı arasında. T'nin nöbetleri malaryanın en şiddetli türü olan kara hummaya dönüştü. Tıp kitabıma göre bunlar cilt enfeksiyonlarına dönüşecek. Hasta ateşten kurtuldu. Hangi azize başvuracağımı bilemiyorum artık. Çünkü T'de çılgınlık belirtileri görünüyor. Deliliği iyileştirecek kadar bir şey bilmiyorum tıp konusunda. Yolculuğumuz sırasında bu ikinci olay oluyor. Günün birinde Esculape öğretisi konusunda bir kitap yazacağım. Adını da Hastane Gemi Snark'la Dünya Yolculuğu koyacağım. Sevdiğimiz hayvanlarımız da hastalıktan kaçamadı. Meringe'den ayrılırken gemiye bir İrlanda teriyesi ile beyaz papağan almıştık. Köpek kamaranın merdivenlerinde hastalandı ve arka ayağı çıktı. Aynı şekilde ön ayağını da çıkardı. Şans eseri şimdi sağlam kalan iki ayağı üzerinde sıçrayabiliyor. Papağan kameranın parmaklığı altında ezildi, bu yüzden işini bitirmek zorunda kaldık. Küpeşte'den uçup denizde boğulan tavuklarımız dışında tek ölüm bu oldu. Çok yazık. Bizim hastalara ne güzel haşlama olurlardı oysa. Hastalıkları ve kazalara karşı dayanıklı olan hamam böcekleri ise büyüyor ve çoğalıyorlar durmadan. Bu böcekler gözle görülür şekilde şişmanlıyor ve biz uykudayken ellerimizin ayaklarımızın üstüne dolaşıyorlar. Charmian yine ateşle cebelleşti. Veteriner olan Martin yaralarını umutsuzca bakır sülfatla tedavi ediyor ve sürekli olarak da Solomon'a sövüp sayıyor. Bana gelince denizcilik, doktorluk ve yazarlık mesleğimi sağlığım el verdiği ölçüde sürdürüyorum. Yakında aklımı oynatmazsam iyi. İlk buharıyla Avustralya'ya gidip ameliyat masasına yatacağım. En küçük rahatsızlıklarım arasından size yeni ve güzelli olan birini söyleyeyim. Son hafta boyunca ellerim su toplamış gibi şişti. Çok güçlükle yumabiliyorum onları. Halat çekerken dayanılmaz acılar duyuyorum. Ellerimin derisi büyük bir hızla soyuluyor, yeni deri ise sert ve kalın geliyor. Bu acayip hastalık konusunda el kitabımda bir şeye rastlamadım. İçimizden kimse de bunun ne olduğunu bilmiyor. Şurası gerçek ki kronometreyi onarmayı başardım. 8 gün sağanak altını dolaştıktan, çoğunlukla kıyılardan geçtikten sonra sonunda bir meridyen gözlemi yapabildim. Enlemimi hesapladım ve bundan yola çıkarak Lord Howe Adası'na ulaştım. Burada kronometreyi saat açısı hesabına göre kontrol ettim ve yaklaşık 3 dakika ileri olduğunu gördüm. Her dakika 15 mil olduğuna göre toplam yanlışlık kolayca bulunur. Lord Howe Adası'nda pek çok gözlem yaptıktan sonra kronometreyi ayarladım. Bir yıl önce Hawaii'den ayrıldığımızda günde saniyenin 10'da 7'si kadar geriydi bu kronometre. Bu yanlışlık her gün olduğuna göre bir yılda 3 dakika ileri olamaz mı yani? Böyle olaylar olmaz mı? Saat ustaları bunu kabul etmezler olsun. Gelip de Salomanlar'da öğrensinler bu işi. Bunda iklimi suçluyorum ne de olsa Snark'ta iki delilik olayını ve Martin'in yaralarını iyileştirdiğime göre kronometrenin de hakkından geldim. Martin şimdi de kendini yanık şaplı tedavi etmeyi deniyor. Salomon adalarına sövüp saymaktan hala vazgeçmiş değil. Manning Boğazı ile Pavuvu adaları arasında. Henry sırtındaki romatizmalardan acı çekiyor. Benim ellerimin delirleri de 10 ayrı yerden soyuluyor. İyice çıldıran T'yi gece gündüz Tanrı'ya yakarıp ölmeyi diliyor. Nakata ile ben yine ateşe karşı savaşıyoruz. Bu felaketler yetmiyormuş gibi Nakata dün akşam zehirlendi ve geceyi ona bakmakla geçirdik.